家ビグ。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Ekim 2019 Çarşamba. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Burak Arraroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Fuatcan Bayramoğlu ile dış basında geçen hafta köşemiz var bugün. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu ile birlikte dış basında Türkiye hakkında yer alan manşetler üzerine değerlendirmeler yapacağız. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bir telefon bağlantımız var. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarı Işık hattımızda olacak. Brüksel'in gündemini Avrupa Birliği'nde yaşananları aktaracak. Bugün son konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar'da olacak. Barış Pınarı Harekatı üzerine değerlendirmeler yapacağız. Irak'ta hükümet karşıtı gösterileri değerlendirmesini yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti tek yumruk. Cumhuriyet'in 96. yaşında sahada kararlılık mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin geleceğine yönelik tehditlere karşı tek yumruk olduğunu söyledi. YPG PKK'nın çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolduğunu ilan etti. Cumhuriyet aşkı bitmez başlığı var. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan İzmir'e yurdun her köşesindeki sokakları dolduran vatandaşlar Cumhuriyet'e duydukları bağlılığı ellerinde bayraklar, coşkularını ise dillerinde marşlarla haykırdı. Binlerce metrelik zirvelere tırmanan da, mavi semalarda ay yıldızlı bayrağı dalgalandıran da, suyun altından Mehmetçiğe selam gönderen de vardı. Hürriyet gazetesinin manşeti devriyede görürüz. Türk-Rus mutabakatına göre terör örgütü PKK-YPG'ye çekilmesi için tanınan 150 saat dün sona erdi. Erdoğan, Rusya'nın çekilmenin tamamlandığını bildirdiğini söyledi. İletişim Başkanı Altun, çekilip çekilmediklerini devriyede göreceğiz dedi. Harekatı en kısa zamanda toparlayacağız. Bir başka haberin başlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde Suriye'deki operasyonlara değindi. Suriye'ye baktığında petrol veya güç kazanma değil de insan gören tek ülkenin Türkiye olduğunu belirten Erdoğan, harekatı en kısa zamanda toparlayacağız dedi. Sabah gazetesinin manşeti "Direniş ruhuyla mücadelemiz sürüyor. Başkan Erdoğan Anıtkabir özel defterine" yazdı. "Kurtuluş savaşımızı zafere taşıyan direniş ruhuyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. yıl dönümünü büyük coşku, gurur ve heyecanla kutladı demiş Sabah gazetesi ve Cumhuriyet coşkusu başlığını atmış. Yeni Şafak gazetesinin manşeti "Tüm dünyaya gösterdik." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde Barış Pınarı Harekatı mesajı verdi. Türkiye'nin bağımsızlığı ve milli bekasını hedef alan saldırılara Kurtuluş Savaşı'ndaki direniş ruhuyla cevap verdiğini belirten Erdoğan, "Terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik" dedi. Dünya kutladı diyor Yeni Şafak gazetesi. Cumhuriyet'in 96. yılı birçok ülkede yurt dışındaki Türklerin katıldığı törenlerle kutlandı. Malezya, Pakistan, Filistin, Umman, Kuzey Makedonya, Kosova, NATO ve Türk Konseyi tebrik yayınladı demiş Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti "Cumhuriyet birliktir." 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen törenler kritik dönemden geçen Türkiye'nin renklerini bir araya getirdi. Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener de katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Burada mozoleye çelenk konulup hep birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Katılımın yoğun olduğu Beştepe'deki kabul töreninde ise MHP lideri Bahçeli de vardı diyor Akşam gazetesi. "Türkiye icazet almaz" başlığı var. Başkan Erdoğan Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreninde konuştu. "Türkiye milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi. 1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam'ın en iyi temsilcisi olmayı başardık." Milat gazetesinin manşeti "Her oyunu bozarız." Başkan Erdoğan, Cumhuriyet'in 96. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara değindi ve "Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle birer birer bozarak bugünlere geldik" dedi. Star gazetesinin manşeti "Çekilme yetmez, sızanı vururuz." Terör örgütü YPG PKK'ya güvenli bölgeden çekilmesi için verilen süre doldu. "Türkiye 30 kilometrelik alan kırmızı çizgimizdir. Sızma olursa vururuz" uyarısıyla kararlılığını vurguladı. Barış Pınarı Harekatı'yla sahadaki başarısını Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile varılan anlaşmalarla masada taçlandıran Türkiye, güvenli bölge planını adım adım uyguluyor. Diplomatik kaynaklar Soçi mutabakatıyla verilen 150 saatlik sürenin dolmasıyla güvenli bölge içindeki her YPG'linin hedef olacağını belirtti. Yeni Birlik gazetesinin manşeti "İcazet değil, irade." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye milli güvenliği ve tarihi sorumlulukları söz konusu olduğunda icazet almadan kendi imkanlarıyla istediğini yapabileceğini gösterdi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı bir kez daha göstermiştir ki milletimizin içine fitne sokarak ülkemizi zafiyete uğratma çabaları beyhudedir. Milletimiz o engin irfanıyla bağımsızlığına ve geleceğine yönelik her türlü tehdit karşısında tek yürek, tek yumruk olmayı sürdürmektedir" dedi. Türkiye Gazetesi bugün manşet turumuzun son gazetesi olacak. Türkiye Gazetesi'nin manşeti Erdoğan'dan Barış Pınarı yorumu. Satrancın galibi olduk. Cumhurbaşkanı YPG'yi korumak için harekata karşı çıkan Batı ile Türkiye arasında yaşananları satranca benzet.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Ateş hattımızda bizi bekliyor. Ahmet Ateş günaydın.
Günaydın, merhaba. Bizi dinleyen herkese de günaydın diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da AK Parti grup toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti grup toplantısı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin kuruluşundan bu yana görev yapmış il başkanlarıyla bir araya gelecek. Akşam saatlerinde ise Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasir bin Halife El Sani'yi kabul edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile Rusya ile mütabakatların bittiğini hatırlatmıştı. Rusya'nın terör örgütü PKK-YPG'nin tamamıyla çekildiğini söylediğini belirtti. Rusya ile görüşmeler bugün de sürecek. Rus askeri heyetle çekilme sonrası ortak devriye konusu masada, çekilmenin teyidi sahada devriye ile sağlanacak. Milli Savunma Bakanı'ndan bu konuda da açıklama yapılmıştı dün akşam saatlerinde. Bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz TRT Haber Merkezi olarak. Adalet Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı arasında Ankara Yeni Adalet Sarayı yapım projesi protokolü imzalanacak. Cumhurbaşkanının tensipleriyle Yeni Mahalledeki MİT yerleşkesinin bulunduğu arazi Adalet Bakanlığı'na devredildi. Bu alana Ankara'da 6 farklı yerde bulunan adliye binaları taşınacak ve böylelikle Ankara'da adalet hizmetleri tek bir kampüste verilebilecek. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı da yapılacak. CHP lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüde olacak. FETÖ davalarıyla devam edelim. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı üstündeki eylemlere ilişkin davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edilecek. Diğer bir dava ise darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlerle ilgili 142 kişinin yargılandığı dava sanık savunmalarıyla bugün yine devam edecek. Diğer yandan Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin davada ayrıca bugün görülmeye devam edecek. Bu konuda bir karar çıkması da bekleniyor gün içerisinde. Diğer bir başlığımız ise Türkiye-Somali İş Konseyi çalışma yemeği yapılacak. Somali Federal Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mahdi Muhammed Gulayit bu yemeğe katılacak. Diğer bir başlığımız ve son başlığımız ise Kızılay, Türk Kızılay ile ilgili Türk Kızılay'ı Kızılay Haftası'nı farklı organizasyonla kutlayacak. Etimesgut yerleşkesinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği Kızılay Haftası sokağa açılacak. Bir hafta boyunca açık olacak Kızılay Haftası sokağında yaklaşık 30 bin öğrencinin katılımıyla aktiviteler ve tanıtım günleri düzenlenecek. TRT Çocuk Kanalı karakterleri Maysa ile Bulut ve Arda ile Ceren'in maskotlarının da yer alacağı etkinlikte deprem simülasyon tırı, afet haberleşme araçları ve öğrencilerin yapacağı resimlerde sergilenecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
Ahmet Ateş teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde 96 yıllık coşku, onun yansımaları var. Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümüydü dün. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı. Siz nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, Cumhuriyet milletimizin teşkilatlanmış hali olan devletin nasıl yönetileceğine verdiğimiz cevap olan rejimin adı. Burada imtiyazların olmadığı, eşitlik çerçevesinde bir vatandaşlık hukuku etrafında bir rejim kuruluyor. Bu Cumhuriyet'in bilhare Türkiye'de aynı zamanda demokratik bir karakter kazanması mümkün oldu 14 Mayıs 1950'den itibaren. Coşku da çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü Cumhuriyetimiz milli mücadeleyi takiben, milli mücadelenin zaferle kazanılmasını takiben ilan edilmişti. Yani sadece rejimle ilgili değil, aynı zamanda devletimizin, milletimizin bekası, devamlılığı açısından da ehemmiyet arz ediyordu ve milletimiz de öyle telakki ediyor zaten. Bunları birbirinden ayırmıyor. Üstüne bir de Türkiye'nin son zamanlarda en büyük karşılaştığı beka tehditlerinden birisi. Adeta milli mücadeleyi verdiğimiz döneme benzer bir şekilde Türkiye'nin güney sınırlarındaki devletlerin çökmesi ve onu takiben de Türkiye'nin güney sınırlarını, Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını tartışmaya, açmaya çalışan bir ittifak karşısında Türkiye mücadele ediyor. Ve bu mücadelede de Barış Pınarı Harekatı'yla karşı cephenin 40-50 yıllık yatırımlarını, senaryolarını, hele son 5-6 yıldaki olağanüstü gayretlerini bertaraf etmiş oldu. Onun verdiği şevk ve heyecanla Cumhuriyet Bayramı'nı milletimiz idrak etti. Ve sadece Cumhuriyet'e değil, işte devletine, milletine, ordusuna sahip çıktı. Ben dün külliyedeki törene katıldım, resepsiyona veya yeni adıyla kabul törenine katıldım. Orada hem milli mücadele hem de Barış Pınarı'ndaki terörle mücadeledeki faaliyetlerimizde şehit olmuş, harekatlarda, savaşlarda şehit olmuş vatandaşlarımız için Kur'an tilavetiyle başladı ve onu takiben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bu çerçeve ortaya konuldu. Daha da önemlisi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının sonunda evvela Deniz Kuvvetleri'nden bir yarbayla bağlantı yapıldı. Kıbrıs açıklarında petrol sondaj gemilerini koruyan Deniz Kuvvetlerimizin galiba Gökçeada gemisine komuta eden Deniz Binbaşımızla bir irtibat sağlandı. Onu takiben terörle mücadelede ve bu Suriye'deki harekatlarda rol üstlenen Diyarbakır hava üssünden bir binbaşıyla görüşüldü. Bunlar salonda tabii olağanüstü bir ilgiyle, alkışlarla karşılandı. Onu takiben evvela galiba Resulayn, sonra da Tel Aviv'den bir binbaşımız, bir de yüzbaşımız, tabur ve bölük komutanı, komando birliklerine komuta eden askerlerimiz tekmil verdiler Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bayramı tebrik ettiler. Yani salondaki heyecanı belki televizyonlar da vermiştir. Ama özellikle bu kor diplomatik denilen yabancı temsilciler bunu orada çok yakından müşahede ettiler. Dakikalarca süren alkışlarla orada salondakiler hem Cumhuriyetimize hem ordumuza hem de milletimizin egemenliğine sahip çıktığını gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konulardaki azim ve kararlılığı en üst düzeyde bir kere daha hem Türkiye kamuoyuna hem de dünya kamuoyuna bir kere daha deklar etmiş oldu. Hani bu yılki Cumhuriyet Bayramı'nın arkasında bu büyük şevk ve aynı zamanda hani başarının, Barış Pınarı Harekatı'nın meydana getirdiği başarının getirdiği coşku da vardı.
Evet, şimdi dün akşam sizin de davetli olduğunuz o kabul töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Rusya ile varılan mutabakat sonucu 150 saatlik bir süre verilmişti PKK-YPG terör örgütüne. O Suriye'nin kuzeyindeki o bölgeden çekilmesi için o 150 saat saat 18'de dün doldu. Bundan sonra yapılacaklarla ilgili de bilgiler vardı. Nasıl değerlendireceksiniz bu sürenin dolmasını, sonrasında neler olabilir?
Sayın Cumhurbaşkanı bu sürenin dolmasını Rusya'nın yaptığı açıklamayı ifade etti. Ama hani şu anda Türkiye'nin değerlendirmelerinin devam ettiğini anladık biz oradan. Yine kararlılık ifadesi vardı. Sahada herhangi bir unsurla karşılaşırsa herhangi bir yerde buna Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu'nun cevap vereceğini yine açık bir şekilde ifade etti. Ayrıca bundan sonraki fasılda yapılacak olanları, oradaki iskan, bu anayasa, Suriye'deki anayasa komitesinin çalışmalarına işaret etti. Bu konuda aynı zamanda işte dünyadaki aktörlerle işbirliği çerçevesinde buradaki iskanın altını çizdi. Yani eğer bir destek olmayacaksa bu iskana destek olması lazım geldiğini ifade etti. Bildiğimiz aslında hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde ortaya koyduğu çerçevenin yeniden özetlenmiş ana çerçevesi aynı olmak kaydıyla kararlılık ve fikri takip içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ve devletin bir zeminde konuştu ve burada hani yakından süreci, sahayı takip ettiklerinin altını çizdi.
Evet, peki bundan sonra şimdi artık Türk ve Rus birlikleri ortak devriyeler gerçekleştirecek.
Tabii onlar başlayacak şimdi Arzu Hanım. Hani ben biraz böyle genel hatlarıyla söyledim. Şimdi aşama aşama Türk ve Rus birliklerinin devriyeleri gerçekleşecek. Bu alandaki terör unsurlarının çekildiğini teyit etmek üzere silahlı kuvvetlerimiz istihbari ve işte sahada çalışmalar yapmak suretiyle alanı kontrol edecek. Bu devriyelerin yanı sıra keşif uçuşları söz konusu olacak. Bir de muhtemelen tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, işte Güvenlik Kuvvetleri'nin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbarat unsurları sahada kontrol edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten konuşmasında özellikle yani silahlı kuvvetler Suriye Milli Ordusu ile beraber bu harekat çerçevesinde Suriye'de görev alan güvenlik kuvvetlerimize, yani bu polis jandarma oluyor, güvenlik korucularına ve istihbaratçılarımıza teşekkür etti. Yani buradaki başarının ve mücadelenin arkasındaki bu aktörlere teşekkür etti. Şimdi bu aktörlerin tamamı sahada terör unsurlarının çekildiğini teyit edecekler. Bu teyitle beraber de bu sefer orada biraz bizim kamu görevlilerinin de katkısıyla hayatın normale geleceği, işte bu terör örgütünün tahrip ettiği altyapı, insanların dönmesinde, onların dönüşlerinde hayatını kolaylaştıracak kamu hizmetlerinin ihyası gibi temel altyapı yatırımlarına yönelecek. İşte daha Fırat'ın batısında yapılan işte PTT'den sağlık hizmetlerine, eğitim faaliyetlerine, efendim bazen hatta sanayideki işte elektrik vesaire ihtiyaçlarına kadar çok geniş bir çerçevede bir tecrübesi var Türk Devleti'nin. O tecrübe istikametinde kamu görevlileri bu alanlarda nüfusun geri dönmesine ve aynı zamanda oradaki hayatın normalleşmesine hizmet edecek yatırımlar yapacaklar. Problemleri çözmeye yönelecekler. Önümüzdeki dönem bu istikamette ilerleyecek ve Suriyeli göçmenlerin veya misafirlerin geri dönüşüne ilişkin adımlar atılacak. Aynı zamanda Suriye probleminin siyasi çözümü için Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmaları işte başlıyor bugünlerde. O çalışmalar çerçevesinde Suriye'deki probleme kalıcı bir çözüm üretmek için gayret sarf edilecek. Bu arada tabii bir de sahada bu olup bitenden rahatsız olan ve Suriye'deki iç savaşın, oradaki bir takım terör örgütlerinin varlığını devam ettirmesi için onlara hani tasfiye olmasını engellemek için yapılan bir takım diplomatik vesaire çabalara da Türkiye sahada cevap verecek. Bu işte bazen zaman zaman ortaya çıkıyor ne yazık ki. İsrail'in, Fransa'nın bu konulardan, yani özellikle PYD'nin alan kaybetmesinden çok rahatsız olduğunu Sayın Dışişleri Bakanımız kamuoyuna açıkladı geçtiğimiz günlerde. Bu ülkelerin şimdi yaptığı bu istikametteki faaliyetlere Türkiye sahada diplomatik cevaplar da üretecek. Ama bu sahadaki Türkiye'nin başarısı bu kampanyayı, diplomatik karşı kampanyayı ve kamuoyuna yönelik kampanyayı büyük ölçüde kırdı. Ama hala tesirleri var. İşte yine konuşalım demiştik. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'ye yönelik bir takım kararlar alınması falan buna işaret ediyor.
Evet, şimdi sizin de söylediğiniz gibi Suriye Anayasa Komitesi İsviçre'nin Cenevre kentinde çalışmalarına başlıyor. Bu artık biraz daha siyasi sürece geçildiği konusunda, bir barış umudunun doğduğu konusunda işaretler var. Bu Anayasa Komitesi'nden neler beklenebilir? 3 haftalık bir çalışma süreci var anladığımız kadarıyla önümüzde.
Şimdi Arzu Hanım, bu Anayasa Komitesi işte kendi içerisinde, hani teknik kısmına girmeyelim ama kendi içerisinde yapacağı bir takım hususlar var, çalışmalar var. Bu çalışmalar ilerleyecek, ilerledikçe ve bu süreç devam ettikçe Suriye'deki problemin siyaseten çözülmesinin bir imkanı oluştu. Bir masa, bir zemin, bir melce oluştu. Şimdi Suriye'de Türkiye'nin Soçi, Astana görüşmeleri, işte yine bu Cenevre'de yapılan görüşmeler etrafında teşekkür etmiş bir zeminde ilerliyor. Burada önemli olan husus, Suriye'nin, Rusya'nın bu konudaki kararlılıklarını devam ettirmesi ve Türkiye'nin özellikle İdlib'de Türkiye'nin içerisindeki büyük nüfusu temsil eden aktörleri denkleme dahil ederek Suriye'deki problemin kalıcı bir şekilde ve hani şiddet kullanılmadan çözümüne zemin teşkil edecek bir formül üretilebilmesi, bu Anayasa Komitesi'nden bu bekleniyor. Kararlarda taraflarda böyle bir kararlılık var. Şimdi bu kararlılığın Anayasa Komitesi etrafında gelişmesi lazım. Eğer kendi içerisindeki o aşamaları tamamlayabilirse bu manada Türkiye'nin katkısıyla beraber Türkiye'nin arzuladığı istikamette siyasi bir çözümün formülü ortaya çıkmaya başlayacak.
Peki, sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi bütün bu gelişmeler olurken Amerika Birleşik Devletleri'nden iki skandal karar geldi. 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırımlar öngören yasa tasarıları Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Bu ne anlama geliyor? Bundan sonra orası neler olabilir size göre?
Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belli kesimlerin Türkiye'nin bu güneyinde kendisine ve bölgeye karşı hazırlanan o terör koridoru etrafındaki kaos senaryosunu sona erdirmesinin yarattığı hazımsızlık, rahatsızlık. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinde sistemin de el vermesiyle oluşmuş bir takım lobiler ve lobilerin tesiriyle teşekkül etmiş bir takım kurumsal yapılar var. Bunlar ne yazık ki tam da 29 Ekim'de, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yani o bayramını kutladığı gün, siz eğer Ermeni soykırımı ile ilgili bir karar alıyorsanız bunun çok manidar olduğunu ve Türk-Amerikan ilişkilerine uzun dönemde nasıl bir tahribat yaratacağını bilmeleri lazım. Ama zaten bazıları, işte PKK etrafındaki gruplar, FETÖ etrafındaki gruplar, bu Ermeni komitelerinin etrafındaki gruplar ve nihayetinde bu Yahudi lobisi, İsrail'le ilişkili olarak faaliyet gösteren Yahudi lobisi ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki neokonlar Türkiye'nin bu hamlesinden fevkalade rahatsız oldular. Nedense Türkiye bir terör örgütünün kendisine yönelik faaliyetlerini engellediğinde bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin gerilgisi olarak takdim ederek hem kamuoyunda hem de bulundukları kurumlarda nihayetinde Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine bir kampanya yürüttüler. Bu kampanyanın bazı tezahürleri önümüzdeki günlerde devam edecek ama Türkiye işte dün de ortaya konulduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu tür kampanyalardan etkilenmeyecek köklü tecrübeleri olan bir devlet ve fantezi peşinde değil. Yani Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü işte geçtiğimiz dönemlerde devam eden Irak'taki operasyonu Doğu Akdeniz'de boy göstermesi bir fantezi eseri falan ya da birkaç kişinin falan filan görüşünden, ideolojisinden, radikalliğinden falan kaynaklanmıyor. Burada Türkiye Doğu Akdeniz'de milli egemenliğini korumaya çalışıyor ve Suriye'de, Irak'ta, bilhassa Suriye'de kendi sınırlarına yönelecek bir terör örgütünün, kendi sınırlarında faaliyet gösteren bir terör örgütünün bir güç kazanmasına mani olacak bir kararlılık peşinde. Bunu bir beka meselesi olarak görüyor. O yüzden de bu tür kararlar vesaire hiçbir netice doğurmaz ama uzun vadede Türk-Amerikan ilişkilerinin tahrip edici bir takım tesirler olacaktır. Burada hep zaman zaman konuştuk Arzu Hanım. Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek anlamda eşit bir müttefiklik hukukunu kabul etmesi ve Türkiye'nin milli menfaatleri, milli egemenliği konusunda Türkiye'nin taleplerini dikkate alması lazım. Bir takım gruplar, terör örgütleri, etnik gruplar ya da mesela işte Ermeni lobisi gibi grupları esas alarak bir takım faaliyetlerde yürütürse bunun tabiatıyla ilişkilere katkı vermeyeceği açıktır. Dediğim gibi Türkiye büyük bir devlet. Bunlar elbette bazı problemler ortaya çıkarabilir ama Türkiye'nin bu problemleri geçmişte olduğu gibi aşacağı ve bu problemlerden dolayı politik kararlılığını, sahadaki askeri kararlılığını değiştirmeyeceği çok açıktır.
Peki böyle bir karar gelmesi Temsilciler Meclisi'nden fiili olarak nelere yol açabilir önümüzdeki süreçte?
Muhtemelen aradaki gerginlik politikalarını artıracaktır. Türkiye buna cevap verecektir. Buna hani cevapsız bırakmayacaktır. Ama önümüzdeki dönemde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde belli alanlarda yumuşama temin edilirse bunlar daha talileşir. Zaten bu kararların bir amacı da Türkiye ile Cumhurbaşkanlığı ile Amerikan Başkanlığı arasında bu bahsettiğimiz kurumlara, lobilere rağmen tesis edilen ilişkiyi baltalama amacına matuftur. Bu ilişkinin devam edeceği anlaşılırsa bu tür dalgalanmaların da gücü kırılacaktır.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz konuğumuzdu.
Fuatcan Bayramoğlu'yla dış basında geçen hafta.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Fuatcan Bayramoğlu ile dış basında geçen hafta köşemizdeyiz. Dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Geçtiğimiz haftanın en önemli olayları Bağdadi'nin öldürülmesi ilk sıradaydı. Hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir basın toplantısıyla dünyaya duyurdu ve bir Amerikan operasyonuyla IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Dünyada nasıl görüldü bu gelişme?
Şimdi öncelikle bütün ülkelerde hemen öncelikle merhaba diyeyim tabii herkes dinleyicilerimize. Şimdi Batı medyası, Doğu medyası hemen tüm basında baktığımızda, uluslararası basında bir tebrik, takdir elbette vardı, mevcuttu. Eleştirel yorumlar da görülüyordu. Örneğin Independent'da Patrick Cockburn imzalı bir makale vardı, yayınlandı. Orada örneğin şey vurgulanıyordu. Hani Bağdadilerin öldürülmesi veya Ladinlerin öldürülmesi değil sorunu çözecek olan, daha farklı bir süreç izlenmeli, daha farklı bir yani politikalar demeti belki uygulanmalı deniyordu. Onun dışında Trump'ın basın toplantısı çok ilginçti. Dinlemişsinizdir, görmüşsünüzdür muhakkak. Onu açıklama yaptığı basın toplantısında herkese mavi boncuk dağıttığı bir basın toplantısı oldu. Hatta sonrasında da eleştirildi zaten. Yani örneğin Rusya'dan bahsetti Trump. Rusya hava yolunu, hava sahasını o bölgede kullanmamıza izin verdi dedi. Sonra Rusya'dan açıklama geldi. Dedi ki bizim öyle bir durum söz konusu değil. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar evet Rusya'dan farklı açıklamalar geldi. Onun dışında sonra detaylar çıktı. Hala tam %100 kesinleşmemiş şöyle bir durum söz konusu. Yani hani denize mi atıldı Bağdadi'nin cesedi, ne oldu diye. Ama yani en son hani Mark Esper, Savunma Bakanı'na da soruldu bu. Çok net söylememekle birlikte CNN vesaire yansıyan haberlere baktığımızda denize atıldığını cesedinin görüyoruz. Bu tabii bize yakın başka bir şey daha çağrıştırıyor. Osama Bin Laden, aynı durum onun için de söz konusu olmuştu. Şimdi tabii bu durumun hem dünya açısından hem de Amerika özelinde İki yani farklı yansımaları var. Amerika içerisinde baktığımızda Trump'ın Suriye'den çekilme kararı vardı. Bu kararın akabinde epey bir eleştiriye maruz kalmıştı. Sadece demokratlarda değil, kendi partisinde de. Son olarak bu karar, yani Bağdadi'nin öldürülmesinin hemen akabinde Lindsey Graham, ki son iki hafta, üç haftadır konuşuyoruz aslında bunu. Trump'ın Suriye'den çekilme politikasının en önde gelen cumhuriyetçi muhaliflerinden bir tanesi, bizzat Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Bunun bir başarı olduğunu söyleyerek Trump'ın Suriye politikasını destekleyeceğine dair emarelere göstermeye devam etti. O anlamda bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var aslında. Şimdi evet, Bağdadi öldürüldü. Bundan sonra ne olacak? Yani şimdi şöyle diyebiliriz. Bağdadi'den sonra terörle mücadele uluslararası arenada bitti mi? Ya da nasıl devam edecek? Koordinasyon nasıl sağlanıyordu? Devam edecek mi aynı şekilde? Sağlanabilecek mi? Başarılı mıydı, değil miydi diye. Bununla ilgili dün CFR, Council on Foreign Relations, Dış İlişkiler Konseyi'nde yayınlanan bir makale oldu. Dış İlişkiler Uzmanı Bruce Hoffman ve bir imza daha vardı yanında. Bruce Hoffman'ın makalenin başta aynen şu şekildeydi. Bağdadi sonrası DAEŞ ve El-Kaide arasında bir birleşme olur mu? Şimdi hani bundan sonra evet DAEŞ bitti, bitiyor konuşuluyor ama bundan sonra ne olacak diye konuşulduğunda şu ilginç cümle var, makalenin içerisinde yer alıyor. Şimdi CFR dediğimizde bir hani biraz durup düşünmek gerekiyor. Orada bu makalenin çıkmış olması vesaire diye düşünerek özellikle bu makaleden bahsetme gereği duydum. Orada deniyor ki IŞİD'in mükemmel düzeydeki sosyal medya becerisini ve Batı Avrupa ve Güney Asya'da, Güney Asya'ya kadar olan bölgede eylem yapma yetisini elde etmek isteyecektir diyor El-Kaide için.
Evet.
Yani dolayısıyla şimdi burada iki adres görüyoruz. Bir Batı Avrupa'yı gösteriyor, bir de Güney Asya. Şimdi Güney Asya dediğimiz bölgelere baktığımızda Güney Asya, Pakistan, Afganistan, Hindistan. Şimdi bu ülkeleri andığımızda hemen aklımıza Keşmir geliyor evet. Örneğin. Keşmir'de son iki ayda yaşananlar malumunuz. Orada Keşmir halkının çoğunluğu Müslüman olan, %70'e yakın yanlış evet. Bilmiyorsam Müslüman olan bir halkın orada bir yani yönetim tarafından büyük baskıya maruz bırakıldığını görüyoruz ki Hindistan yönetiminin bir kararı vardı. Oranın yönetimini kontrolü sıkılaştırıyoruz diyerekten bunu ilan etmişlerdi. Şimdi bu Keşmir bölgesini bu anlamda izlemeye gerektiriyor. Burada mı acaba bir radikal unsurlarla ilgili bir gelişme olacak diye. Bununla ilgili şöyle ilginç bir durum oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin terör listesine yakın dönemde eklenen bir örgüt oldu. Horasan İslami Islamic State Horasan Province dedikleri. Yani IŞİD'in Horasan kolu gibi adlandırılabilir. Şimdi neden terör listesine şimdi eklendi? Bu çünkü Amerika'da hem Dışişleri Bakanlığı'nın hem CIA listesinde, yani orada terör örgütü olarak anılmaya başlandı. Bunun önemi şu: acaba bundan sonraki süreçte hani bu terör örgütü de bu şekilde tanımlandı, burada eylemler mi var? Nitekim ona dönük de birkaç haber yayınlandı, yanlış hatırlamıyorsam Malezya'daydı. Bir kişi bu örgüte bağlantılı olduğu için yakalandı. Onun dışında yine aynı bölgede Doğu Türkistan var, malumunuz. Yani çok az kuzeye gittiğimizde Doğu Türkistan var. Ki orada da Blackwater'ın kurucusu olarak bildiğimiz Eric Prince, ki şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Eğitim Bakanı'nın kardeşi kendisi aynı zamanda. Evet. Irak'ta hatırlıyoruz insan hakları ihlalleri, hani mahkumlarla ilgili pek çok şeyler çıkıyordu. Onun dışında çok yasa dışı, extrajudicial killing dedikleri, yani hani hukuk dinlemez şekilde uygulamalara maruz kalmış. Çok da eleştirilmişti zaten bu anlamda. Şimdi onun kurduğu bir şirketin, Hong Kong merkezli bir şirketin Doğu Türkistan'da eğitim kampı kuracağı ile ilgili bu yılın başlarında haber çıkmıştı. Şimdi bunlar biraz dağınık gibi görünüyor. Aslında bu dağınık olan haberleri bir araya getirdiğimizde, bakın yine Güney Asya'ya çıkan bir yol olmuş oldu buradan. Yani dolayısıyla buradan mı acaba bundan sonra devam edecek? Bu bölgeleri muhakkak izlemek gerekiyor. Gelişmeleri takip etmek gerekiyor bu anlamda. Böyle.
Peki, bir de Suriye'de yaşanan gelişmeler var. İşte Barış Pınarı Harekatı sonrası Rusya ile varılan mutabakatta 150 saatlik sürenin dün dolduğunu biliyoruz. Bundan sonra Türk ve Rus birlikleri devriyelere başlayacak. Nasıl değerlendireceksiniz oradaki süreci?
Şimdi şöyle, tabii ki izleyeceğiz, takip edilecek bundan sonraki süreç. Ben özellikle bu dış basın anlamında şunu vurgulamak istiyorum. SDF'li, şimdi bu evet Bağdadi öldürüldü ama Bağdadi öldürdükten sonra dış basında yani muazzam bir, hani bunu ünlem işle beraber söylüyorum elbette, bir SDF PKK güzellemesi görüyoruz. Şimdi dün en son Amerika'nın NBC televizyonuna Mazlum Kobani denen terörist başı Ferhat Abdüşahin mülakat verdi. Şimdi bu terörist başı kırmızı bültenle aranan birisi ve bilakis NBC'nin bir muhabirine bir mülakat verdi. Yani bu hatırlayacağımız üzere şu an Amerika'da olan SDF'li o terörist başının, PKK'lı terörist başının yönlendirdiği bir yine terör örgütü üyelerinden İlham Ahmet isimli bir terörist var. O da şu an Amerika'da temaslarda bulunuyor bir taraftan. Şimdi bunları izlediğimizde, yani bu Bağdadi'nin öldürülmesinin, Trump'ın Suriye'den çekilmesinin, bizim mutlaka yaptığımız harekatlar da bir taraftan, hani onun acaba, çünkü zaten Trump'a da bu soru soruldu. Dedi ki sizin çekilmenizle bir ilgisi var mı denildi mesela Bağdadi'nin öldürülmesini. O her ne kadar reddediyse de mutlaka bir soru işaretiyle bunlara elbette bakmak gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında yine bu terörle mücadele ile ilgili şu ilginç notu da söylemek istiyorum. Trump geçtiğimiz hafta şu cümleyi kullandı. Dedi ki Batı ülkeleri, Avrupa ülkelerine özellikle referans göstererek dedi ki kendi teröristlerini, Suriye'deki teröristlerini kabul etmek istemiyor. Bana tek seçenek kalıyor dedi Trump. Hatta İngiltere'ye örnek göstererek dedi ki bunları alacağım, İngiltere'nin sınırına bırakacağım, ondan sonra ne yaparlarsa yapsınlar dedi. Bizzat kendi açıklaması, basın toplantısında yaptı bunu, canlı olarak kendi söylediği bir açıklamaydı bu. Yani o anlamda ilginç. Bir taraftan bir başka bilgi daha ilginç. Bu Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın, Amerikan Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlandı bu. Orada da şöyle bir bilgi vardı. Amerika ve Rusya Genelkurmay Başkanları 25 Ekim'de bir telefon görüşmesi yaptılar diye bir bilgi paylaşıldı. Şimdi bunu neden ben hani söylemek gerektiğini düşündüm? Çünkü dün paylaşıldı bu. 3 gün sonra. Aradan 3 gün geçtikten sonra açıklandı ve şu notla açıklandı. Dendi ki bu daha önce geçmişteki gibi Amerika ve Rusya arasında genelkurmay başkanlarının yaptığı görüşmenin özel detaylarının açıklanmaması üzerinde uzlaşıldı diye herhangi bir detay verilmeksizin açıklandı. O anlamda bunları hani mutlaka bahsettiğim üzere tekrar yani takip etmek gerekecektir. En son bir de Jerusalem Post'ta, İsrail'de yayınlanan bu gazetede bir makale, yine ilginç bir makale yer aldı. Bu SDF PKK güzellemesi diye bahsettiğim başlık vardı bileceğim az önce konuştuğumuz üzere. Orada tırnak içerisinde, yani başlık aynen şu şekilde: Kürtler neyi yanlış yapıyor? Şimdi burada tabii terminoloji üzerinde çok konuşmak gerekiyor. Yani onlar Kürtler diyor ama esasen Kürtler değil söz konusu olan. PKK'lılar nitekim Kürtler değil, Avrupa'dan pek çok geleni var. Yani hani bu PKK üyeyi olmanın bir etnik şeyi yok o anlamda. Yani dolayısıyla o Kürtler neyi yanlış yapıyor başlığı altında dediler ki Kürtçülük şu konuşuldu, Siyonizme benzetildi. Tırnak içerisinde Kürtçülüğü bir Siyonizme benzeten bir makaleydi bu. Ve bir akıl yol gösteren şekilde dendi ki birleşin, yani PKK'lılara söylüyor. Dedi ki, diyor ki, esasen PKK'lılara söylüyor ama başlık tabii ki Kürtler diye söylüyor. Birleşin. Dört farklı ülkedesiniz. Bu dört ülkedesiniz ama birleşmeniz gerekiyor. İkincisi, bir lider bulun. Şimdi bu bir lider bulun makalesinden sonra özellikle Mazlum Kobani güzellemelerini biz çok gördük. Ve hatta şöyle bir ifade var. Deniyor ki, Öcalan'ı lider olarak kullanmayın. Çünkü onun terörle çok yakın ilgisi var. Onun yerine Batı'da da uluslararası takdir görmüş birisini lideriniz olarak tayin edin deniyor. Şimdi hatırlayacağımız üzere geçtiğimiz hafta terörist başı, yine tekrar anıyoruz onu burada, Twitter'da mavi tik aldı. Yani onaylandı, hesabı onaylandı, Twitter hesabı, sosyal medya hesabı.
Onu mu işaret ediyorlar yani?
Ya onu da tabii ki, yani bu şöyle düşünmek lazım. Bu onların hani medyadaki tanınırlığını sağlamadaki yöntemlerden bir tanesi. Diğeri dün az önce bahsettiğim NBC mülakatı. Hı hı. Terörist başıyla yapılan. O anlamda gerçekten yani izlemeye gerektiriyor. Suriye ile ilgili çıkan haberlerde mutlaka, yani bir yerde bir Bağdadi ile ilgili referans olan yerleri de görüyoruz. Bir tarafta Amerikan iç siyaseti ile ilgili farklı gelişmeler söz konusu. Avrupa'da yine belki bilmiyorum, vaktimiz olursa konuşuruz.
Çok az vaktimiz var. Ben size şunu sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen iki karar var. Biri Ermeni olaylarının, 1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngörüyor. Biri de Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yaptırımları öngörüyor. Bunları nasıl değerlendireceksiniz?
Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum ben. Öncelikle şimdi ilk gözler, bu kararlar çıktı. İlk gözler tabii Senato'ya çevrildi. Çünkü Senato'da da bu geçmediği sürece bunun bir anlam ifade ettiğini söyleyemeyiz. Senato'daki Cumhuriyetçilerin başkanı olan Mitch McConnell dedi ki, daha önce söylemişti yakın dönemde, biz bir NATO üyesi olan bir ülkeye yaptırımlarla ilgili bir adım atarsak bu ters tepebilir. Onu, o ülkeyi Rusya'nın yanına itmiş olabiliriz şeklinde. Yani bu çok elbette iç politikaya dönük bir adım. Cumhuriyetçi demokratların ve aslında bir kesim cumhuriyetçilerin Trump'ı da bir taraftan bu benzer karar almaya dönük sıkıştırdıkları bir adım. Takip etmek gerekiyor. Gündeme gelme olasılığını tekrar söylüyorum. Senatörler başlığında baktığımızda özür diliyorum. Zor görünüyor şu an. Ama elbette takip etmek gerekiyor. Onun dışında bu aslında bugün, yarın galiba AGİT, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'nın bir toplantısı olacak. Orada da yine insan hakları ile ilgili Helsinki Komisyonu olarak adlandırılan 31 Ekim'de olacak o. Orada da örneğin yine Suriye referanslı Türkiye'nin harekatı sonrasında insan hakları ile ilgili süreç takip edilecek deniyor. Şimdi bunlar tabii ki, yani şimdi nasıl söylemek lazım? İkinci Dünya Savaşı'nda 200 bin insandan bahsediliyor, öyle değil mi? Yani o kadar masum insana hani nükleer silah kullanılarak, atom bombasıyla daha doğrusu hani katledilen bir dönem yaşadık biz. Dolayısıyla yani bunu dış politikanın unsuru, aracı olarak Amerika'nın farklı adımlarla, Halkbank'ta da benzer şey görmüştük. Onları kullandıklarını, kullanmak istediklerini görüyoruz. Dolayısıyla yani bunlar tabii ki üzücü. Oradaki özellikle siyasilerin aslında bir taraftan da ne kadar eksik ve yanlış bilgilendirdiğini gösteren haberler olarak karşımıza çıkıyor.
Peki, bu haftalık gelişmeler böyleydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız için dış ilişkiler uzmanı Fuatcan Bayramoğlu bizlerleydi.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim.
Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
İmza Sevinç Aksu.
20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız. LÖSEV.
Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
hava durumu raporları ve tahminleri yeni günde.
Sayın dinleyiciler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yerler çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'de Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen en yüksek sıcaklıklarsa şöyle: Ankara parçalı ve az bulutlu 20, İstanbul parçalı, bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 21, İzmir az bulutlu ve açık 24, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 14, Amsterdam parçalı bulutlu 11, Atina sağanak yağışlı 26, Bağdat parçalı bulutlu 25, Berlin parçalı bulutlu 8, Kiev parçalı bulutlu 3, Lefkoşa az bulutlu 27, Londra parçalı bulutlu 11, Madrid parçalı bulutlu 21, Mekke sıcak 38, Moskova çok bulutlu 0, New York çok bulutlu 21, Paris az bulutlu 10, Pekin açık 18, Roma kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 11, Saraybosna sağanak yağışlı 10, Viyana çok bulutlu 9, Zürih yer yer sağanak yağışlı 9 derece.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Brüksel temsilcisi Döndü Sarıışık hattımızda. Döndü Sarıışık, merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Brüksel'den bize neler aktaracaksınız?
Avrupa Birliği'nin gündeminde bu hafta hem görev değişimi var hem de yine Brexit. Çünkü dün İngiltere parlamentosunda gerçekleşen olağanüstü oylamada erken seçim kararı alındı. Daha önceki haftalarda, yani geçen hafta Süper Cumartesi olarak da geçmişti haber başlıklarında. İngiltere parlamentosu ilk defa 32 yıldır olağanüstü toplanmıştı ve gerekçe de Brexit'e ilişkin anlaşmanın onaylanması, en azından oylanmasıydı. Fakat parlamento oylamayı reddedip tekrar bir erteleme talep edince Başbakan Boris Johnson bu kez "o zaman erken seçime gidelim" talebinde bastırdı. İlk başta parlamento reddetti, fakat dünkü oylamada erken seçim kararı alındı. 12 Aralık'ta İngiltere seçime gidecek ve bu sefer yeni hükümet de Avrupa Birliği'ne ilişkin kaderini belirlemeye çalışacak. Ve Avrupa Birliği'nden de o beklenen, istenen uzatma geldi. Yaklaşık bir 3 aylık süre var. Fakat eğer 31 Aralık'a kadar İngiltere herhangi bir şekilde gerekli şartları yerine getirir, yani mevcut Brexit anlaşmasını onaylarsa, daha erken de ayrılabilecek, Şubat ayını beklemek zorunda kalmayacak. Öte yandan görev değişimi demiştim. Çünkü Avrupa Birliği'nin yönetimi, yeni yönetimi 1 Kasım itibariyle göreve başlayacak. 31 Ekim'de süresi dolan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk da dün İngilizlere sosyal medya hesabından seslendi. İngiliz dostlarıma sesleniyorum. Bu onlar için Avrupa Birliği'nin verdiği son fırsat, son süre. Artık bu defa gerekli adımları atmaları lazım dedi. Öte yandan Avrupa Birliği Merkez Bankası, Avrupa Birliği Konseyi, Komisyonu gibi kritik kurumlarda da görev değişimi olacak ve bu yeni dönemde mevcut Avrupa Birliği yönetimlerinin, mevcut yeni kadronun gündemindeki en önemli başlık elbette hala çözülemediği için Brexit olacak ve Brexit'e ilaveten göçmen krizi, ekonomik durağanlık, terörle mücadele gibi başlıklarda öne çıkacak. Terörle mücadele ediyorum çünkü önceki haftalarda NATO toplantısında da sık sık gündeme gelmişti. Yani aynı zamanda NATO üyesi olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler Amerikan ekseninden bağımsız bir şekilde kendi savunma ve dış politikalarını belirlemek için yeni adımlar atılması, Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarını daha ciddiye alması gerektiğini söylüyor. Ve bu noktada da uluslararası platformda daha fazla söz sahibi olabilmek için de Avrupa Birliği ordusu fikri eskisinden daha da fazla destek görüyor, gözüküyor şu anda Avrupa Birliği genel kamuoyunda. Son olarak şunu tamamlayalım. Bugün İsviçre'de de Cenevre'de de önemli bir evi görüşme olacak. Malum Suriye Anayasa Komitesi toplanıyor. Şayet bir uzlaşı çıkarsa Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması yönünde önemli bir adım atılmış olacak. En azından Birleşmiş Milletler marjındaki görüşmelerle Astana sürecinin birlikte ivme kazanması ve Suriye'de siyasi geçişin ve siyasi çözümün getirilmesi önem taşıyor. Bugün zaten Avrupa Birliği'ndeki ülkelerdeki gazete başlıklarında da en önemli başlıklardan bir tanesi Cenevre'deki görüşmeler olacak diyelim ve sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.
Döndüsar Işık, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Brüksel temsilcisi Döndüsar Işık hattımızdaydı.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Günde.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz. Epeydir sizi konuk edemiyorduk programımızda. Evet. Nedenini açıklayalım dinleyicilerimize. 9 Ekim'de başladı Barış Pınarı Harekatı. Siz başından beri orada idiniz. Evet. Önce o harekatla ilgili değerlendirmelerinizi alarak
Eyvallah.
Başlayalım.
Eyvallah. Yani şimdi 9 Ekim'in öncesinde bölgeye intikal ettim ve 9 Ekim'de silahlı kuvvetlerin başlamış olduğu harekat ile birlikte çok net bir şekilde görüldü ki sınırlarımızın dibinde eğer müdahale edilmese bundan 3 ya da 4 yıl sonra bizim için çok büyük sıkıntılara sebebiyet verecek bir terör ordusunun artık müstahkem mevzilerinin içerisine girerek komplike silah sistemleriyle ve yabancı terör savaşçılar, yani Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere'den Belçika'ya kadar yabancı savaşçı, terörist savaşçı dediğimiz teröristlerle birlikte Türkiye'ye yönelik olarak adeta bir kementin boynuna takıldığını görüyoruz. Dolayısıyla yapılan harekatın ne denli önemli olduğunu, o bölgeye gidip de silahlı kuvvetler karşısında son derece müstahkem mevzilerinde ve Amerika'dan gelmiş silahlarıyla direnç gösteren terör örgütünün ne şekilde oralarda peydahlandığını gözümüzde görme şansımız oldu. Dolayısıyla Allah bizi büyük bir badireden kurtardı ve bu anlamda siyasetin ortaya koymuş olduğu direnç, diplomasi, irade gerçekten takdire şayan bir husus. Mutlak surette o bölgeden gelen haberlerin iyi tahlil edilmesi, iyi analiz edilmesi gerekiyor. Çünkü yapılmış olunan tüneller belki de Arnavutluk'taki Arnavutluğun Enver Hoca'sının ruhuna rahmet okutacak cinste. Arnavutluğun ekonomisinin batma sebeplerinden bir tanesi Enver Hoca'nın Arnavutluğun işgal edileceği korkusuyla her yere yapmış olduğu bunkerlar vardı ve bu dünya harp tarihine geçmiş bir olaydı. Bence bu bölgede Rasulayn başta olmak üzere kazılmış olunan hendekler, tüneller ve bunların el yapım patlayıcılarla bir şekilde güçlendirilmesi, içerisinde binlerce teröristin İngiltere'den Almanya'ya kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik olarak terör estirmek maksadıyla nasıl konuşlandırıldıklarını, nasıl mevzilendirildiklerini, nasıl eğitildiklerini, nasıl endoktrinasyon sürecinden geçirildiklerini bizzat yerinde görme şansımız oldu. Hamdolsun ki Mehmetçiğin kanı üzerine bu ülkede birileri akşam çocuğunun saçını içine iyi koklasın diye ya da yastığa kafasını koyduğunda huzur içinde uyusun diye bu bölgenin evlatları, bu ülkenin evlatları Rasulayn'da, Telabiyat'ta, Elbap'ta, Azez'de, Cerablus'ta, Diyarbakır'dan Elaziz'e, Elaziz'den Antep'e yönelik bir yerde savunma yapmak yerine bizzat extra state dediğimiz devletimizin dışında devlete her an terör estirmek maksadıyla burada konuşlanmış insanlara yönelik olarak, teröristlere yönelik olarak bir harekat icra ettiler. Çok başarılı bir harekat olduğunu askeri açıdan açıkçası düşünüyorum. Aynı zamanda da bu bölgeye yönelik olarak yapılan harekatın önümüzdeki dönem içerisinde lojistiğini, istihbaratını ve harekatını ele alan önemli bir akademik makaleye de imza atma yolunda şu an çalışma yapıyorum. Bunun numerik değerlerini de ortaya koyacağım. Bu sadece bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu denli büyük bir cephede, bu denli komplike silah sistemleriyle donatılmış bir terör örgütüne karşı yapabileceği bir harekattı. Türkiye dışında başkaca bir devletin bu kadar yoğun bir teknolojik yığınaklanmayla, bu kadar geniş bir cephede böylesine bir mücadele verme imkanı gerçekten hamasetten arındırılmış olarak söylüyorum ki imkansız denilebilecek kadar zor. Dolayısıyla Amerika ile varılmış olan mütabakat Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik olarak bir göz kırpması değil, Türkiye'nin sahada Amerika'nın elini zorlayıp bileğini adeta masada yere devirmesinden kaynaklanan bir husus olmuştur. Şimdi de Rusya ile birlikte varılmış olan bir mutabakat var. Eğer bu mutabakatta verilen sözler de tutulur ise, ki bunun teyit mekanizması da oluşturuluyor, tutulmama gibi bir şansı yok, silahlı kuvvetler hali hazırda bölgede, tutulmayan noktalara yönelik olarak askeri gücünü kullanmasında da hiçbir tereddüt göstermeyeceğine harekatı izleyen bütün yabancı basın mensupları bölgede şahitlik ettiler. Dolayısıyla eğer Rusya Federasyonu ile yapılan mutabakatın sonucunda da önümüzdeki ay içerisinde Irak sınırından Akdeniz'e kadar olan bölgede Türkiye bir güvenlikli bölgeyi ihdas edebilirse, bu Cumhuriyet tarihi içerisinde Türkiye'nin kendisine yönelik olarak yapılan yeni mekansal düzenlemeyi tarihin çöplüğüne attığı bir olay olarak tarih sayfasında yerini alacaktır diye özetleyebilirim.
Peki, şimdi Suriye meselesiyle ilgili gelinen son durumda bir de İsviçre'nin Cenevre kentinde çalışmalarına başlayacak Suriye Anayasa Komitesi başlığı var. Bu da çok çok önemli bir başlık. Suriye Anayasa Komitesi'nin toplanıyor olması önümüzdeki süreç için ne gibi işaretler veriyor?
Evet, herkesin özellikle üstüne basa basa vurguladığı husus Suriye'deki bir çözümün siyaseten ancak mümkün olduğu. Ama bunu diyenlerin hiçbirisinin de Suriye'de ne İran'ın, ne Rusya'nın, ne Amerika Birleşik Devletleri'nin, ne Fransa'nın hiçbir şekilde de askeri anlamda güç kullanmaktan geri durmadıklarını da biliyoruz. Dolayısıyla ben Anayasa Komitesi'nin Cenevre'de yapacağı çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu Anayasa Komitesi çerçevesinde toplanan 150 kişilik listenin 50'sinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de olur verdiği muhaliflerin oluşturduğu, 50'sinin rejim tarafından oluşturulduğu, 50'sinin de bağımsız sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderlerince oluşturulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Anayasa Komitesi Cenevre'de çalışmalarına başlamadan önce Astana sürecinin en önemli 3 Dışişleri Bakanı, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun katıldığı ve 2 günden bu yana devam eden çalışmalar devam ediyor. Biraz önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na ek olarak Barış Pınarları Harekatı'nın ne derecede önemli ve kritik bir zamanda atılmış bir neşter olduğunu dillendirdik. Anayasa Komitesi çerçevesinde Astana sürecinde Lavrov ve Cevat Zarif ile masaya oturan Mevlüt Çavuşoğlu'nun elinin güçlü olmasının en önemli parametrelerinden bir tanesi Afrin'de ayağa yere basan Mehmetçik'tir. Azez Cerablus Elbap üçgeninde ayağa yere basan Mehmetçik'tir ve en son Barış Pınarları harekatıyla Telabiyat Rasulayn arasındaki 120 kilometre cephede, 30 kilometre derinlikte bir bölgenin PKK'dan arındırılarak adeta onların Rojava projesi dedikleri PKK devletçiliği projesinin Mehmetçik'in kanıyla çöpe atılmış olması şu an masada Suriye'nin geleceğine yönelik planlamaların yapıldığı toplantıda Sayın Dışişleri Bakanı'nın eline verilmiş en önemli manivela'dır. Bu manivela olmaksızın bu türden toplantılara Cumhuriyet tarihinde sayısız Dışişleri Bakanı katılmıştır. Farklı konularda, farklı görüşlerde, Balkanlardaki olaylarla ilgili, Orta Doğu'daki olaylarla ilgili, Kıbrıs'la ilgili olaylarla ilgili. Ama birçoğunda bunların sahada silahlı kuvvetlerin varlık göstermemesi nedeniyle sadece fotoğraf içerisinde yer alan Dışişleri Bakanları toplantısından Suriye'deki geleceğin şekillendiği toplantıda Türkiye'nin mutlak surette ne dediğinin dikkate alındığı ve Türkiye'nin hassasiyetleri doğrultusunda bir Suriye'nin oluşturulduğu bir komitenin çalışmasıdır bu. Ve bu anlamda da yeni bir Sykes-Picot anlaşmasının 1919'dan 2019'a geçen 100 yıllık süre içerisinde 1919'da artık ömrünün sonuna gelmiş olunan Osmanlı Devleti'nden farklı olarak 2019'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rağmen bu bölgede yeni bir oyun ile yeni bir sınır, yeni bir ülke, yeni bir anayasa, yeni bir Suriye rejiminin Türkiye'nin aleyhine olacak şekilde kurgulanmasının mümkün olmadığını hep birlikte görüyoruz ve gösteriyoruz, hamdolsun. Bu anlamda Mevlüt Çavuşoğlu'nun ben oturduğu o masada hem arkasında bu milletin olduğunu, hem sahada Mehmetçiğin olduğunu, hem de sahada Suriyeli muhaliflerin çok güçlü bir şekilde sahada olduğunu, İdlib'de de bulunduklarını, Afrin'de de, Cindereste de, Raco'da da, Azez'de, Elbap'ta, efendim mesela Tel Abyad'da, Rasulayn'da ve önümüzdeki süreç içerisinde Irak sınırına kadar olan Malikiye bölgesine dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 30 kilometrelik bir derinlikte hiçbir PKK'lı terör örgütü mensubuna ya da herhangi bir terör örgütüne izin vermeyeceği bir şekilde dizayn etmiş olduğu coğrafi düzenlemenin üzerine görüşmeler başladı. Bu yüzden biz Allah yar ve yardımcıları olsun diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti haklı siyasetini ortaya koymuştur ve Suriye iç savaşının sıkıntısını en derinden sosyal anlamda, ekonomik anlamda, demografik anlamda, sığınmacılara iskan, iaşe ve ibade sağlama anlamında en derinden omuzlayan ülkedir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Suriye'nin yeniden şekillendiği bu Anayasa Komitesi toplantılarında söz sahibi olmaması düşünülemezdi. Ama bu konuda eğer sahada askeriniz varsa maalesef masada güçlü olabiliyorsunuz. Ben bu noktadan sonra Anayasa Komitesi'nin çok hızlı bir şekilde çözüm bulmayacağını düşünüyorum. Orta vadeye yayılacağını bu işin düşünüyorum. Ama şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin de Suriye içerisindeki Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyacak şekilde gücünü konsolide ettiğini bizi dinleyenlerle paylaşabilirim.
Peki, tüm bu gelişmeler olurken hafta sonu gündeme düşen çok önemli bir haberdi. DAEŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin bir Amerikan operasyonuyla öldürülmesi. Bizzat Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından dünyaya duyuruldu Bağdadi'nin öldürüldüğü. Bu operasyonu nasıl değerlendireceksiniz? Evet. En son denize gömüldüğü bilgisi de
evet,
var.
Denize gömülme hususu Amerika Birleşik Devletleri'nin terör ile mücadelesinde herhalde sahip olduğu kirli dosyalarda dahil olmak üzere ortaya sürmüş olduğu bir iddia. İddia diyoruz çünkü ne Üsame Bin Laden'in ne Bağdadi'nin denize atıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi yok elimizde. Yani denize bir çuvalı atarken bize gösterseler bile buna inanmamız ve buna tamam Amerika öyle diyorsa öyle doğrudur şeklinde bir düşünce ortaya koymamız bizim gibi kuşkucu yaklaşımları olan insanların kabul edebileceği bir husus değil. Kuşkucuyuz çünkü bilimin eğer askeri anlamda olayları analiz etmek, güvenlik anlamında analiz etmek bir bilim ise ki bilimdir, bizim kuşkucu olmamızdan daha doğal bir şey de olamaz diye düşünüyorum. Ama bir şekilde o noktaya bir harekatın, bir operasyonun yapıldığı da hakikat. Şimdi sürekli söylenen şu vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Barış Pınarları Harekatı'ndan sonra DAEŞ'ın tekrardan bu bölgede etkinlik kazanacağı, Avrupa'da terör eylemlerine girişeceği, dolayısıyla Türkiye'nin harekatının durdurulmasının elzem olduğu bütün Avrupa'daki Batı mahfillerinde konuşuldu ve tartışıldı. Ama gelin görün ki Türkiye bu bölgeye neşter attıktan sonra DAEŞ'in bu bölgeden Avrupa'ya tekrardan neşet edip saldırılar düzenlemesini bir yana bırakın, DH ile ilgili ardı ardına çözülmeler meydana geldi. Başta Bağdadi'nin öldürülmesi, arkasından yerine atanan iki numaranın da dün itibariyle tweet müptelası olan Trump tarafından yapılan açıklamalarda öldürüldüğü ortaya koyuldu. Şimdi demek ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin arı kovanına çomak sokması DAEŞ'in faaliyetlerinde bir artışa değil, tamamen tam tersi lider bazında DAEŞ'in bir şekilde sıkıntıya düçar olduğunu gözler önüne serdi. Peki bu nasıl oldu, niçin oldu? İsterseniz uluslararası Reuters gibi, New York Times gibi dergilerde çıkan ve açık kaynaklardan da teyit etmiş olduğumuz bilgiler doğrultusunda olay nasıl gelişti onunla ilgili bilgi vereyim. Bağdadi'nin en önemli danışmanlarından olan İsmail Et Atavi, Türk istihbaratı tarafından bundan 4,5-5 ay önce bölgede yapılan bir harekatla ele geçirildi. Bu çok önemli çünkü Türkiye Milli İstihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı adıyla müsemma bir şekilde bu bölgede gerçekten milli faaliyetlere imza atan ve bölgede CIA'den de Mossad'dan da KGB'den de daha etkin olan yegane istihbarat teşkilatı. Bu bölgede yapmış oldukları harekatlar, operasyonlar ve gün geçmiyor ki Irak coğrafyası dahil olmak üzere kırmızı, gri, turuncu listede renkli kodla aranan teröristlerin etkisiz hale getirildikleri, lafzi olarak değil bizzat görüntüleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin basınına da düştüğü şekilde etkisiz hale getirildiğini biliyoruz. Buradan neyi anlıyoruz? Çok etkin bir istihbarat teşkilatı var. İsmail Et Atavi'yi sorguladı ve bunun sonucunda da Bağdadi'nin ilişki içerisinde olduğu 5 kritik personel ile bulunmuş olduğu önemli mekanlara yönelik olarak bir takım bilgiler elde etti ve sonrasında da İsmail Et Atavi'yi uyruğundan dolayı Irak uyruklu Irak istihbaratına teslim etti. Bağdadi'nin hemen öldürülmesinin iddia edildiği tarihten sonra Irak istihbaratının bizim de bu işte payımız var şeklinde açıklama yapmasının sebebi işte Türk istihbaratının yakalayıp sorgulayıp gerekli bilgileri aldıktan sonra Irak istihbaratına vermiş olduğu bu şahısla alakalı. Yoksa Irak kendi içerisindeki protestolarla kaynayan, kendi içerisinde DAEŞ'e yönelik olarak hiçbir tedbir alamayan, ülke coğrafyasının üçte birinden fazlasını DAEŞ'in bir zaman işgal ettiği, İran kuzeyindeki Kandil Dağı'ndaki terör örgütüne yönelik olarak bir hamle dahi bulunmaya mecali bulunmayan bir ülke. Dolayısıyla böyle bir ülkenin bu kadar büyük uluslararası bir harekatta payının olması çok fazla düşünülemez. Ama İran söylediği işte Türk istihbaratını teslim ettiği bu şahıs üzerinden. Bunun üzerine Bağdadi ile ilgili bilgilerin Türk istihbaratında olduğunu düşünen Batı aklı demek hiç yanlış olmaz. Türkiye'nin bölgeye Barış Pınarları harekatını yapmasının hemen sonrasında tıpkı Cemal Kaşıkçı olayında olduğu gibi Batı mahfillerindeki siyaseti bir şekilde Türkiye aleyhine manipüle etmek maksadıyla Bağdadi'yi yine Polat Can isimli terörist başının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yorum yaparsak Aynel Arap bölgesinin üzerinden İdlib'e taşıdı. Nereden? Rakka civarındaki Deir-i-Zor bölgesinden. Türkiye sınırlarının hemen 5000 metre yanında Bağdadi'ye yönelik olarak operasyonun yapılmasının hikayesi ise benim analizim şudur ki Bağdadi'nin ki bu başka yerlerde de bu şekilde konuşuluyor. Türkiye sınırları içerisinden bir şekilde gizlice sokularak geçtiğine dair sınırı bir takım görüntülerin daha sonra da Türkiye coğrafyasında Adana'da, Hatay'da ya da herhangi bir ilçesinde Bağdadi'ye ait görüntülerin dünya kamuoyuyla da paylaşılmasıyla DAEŞ elebaşısının Türkiye tarafından sözde himaye edildiğine yönelik tezviratlar ile tıpkı Cemal Kaşıkçı olayında olduğu gibi Türkiye'yi ileride sıkıntıya sokabilecek bir takım hamleler yapmak istediler. Ama İsmail Et Atavi üzerinden Türk istihbaratının zaten bir şekilde takibinde olunan Bağdadi'nin Türkiye tarafından bir operasyonla ortadan kaldırılma ihtimali Amerika Birleşik Devletleri tarafından öğrenildiği an Bağdadi'ye yönelik olarak gecenin üçünde bir operasyon yapılarak ortadan kaldırıldığı iddia ediliyor. Bakın iddia ediliyor diyorum. Eğer başarmış olsalardı Adana'da Hatay'da görüntüleri çekilen Bağdadi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kontrolünde bütün dünyaya terör estirmeye devam ettiği yönünde zırvalar ile Batı medyası ve Batı halkları bir şekilde Türkiye aleyhine kışkırtılacaktı. Ama nasıl Cemal Kaşıkçı olayında Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğu noktasında Arap dünyasına yönelik olarak vermeye çalıştıkları mesajda ellerine yüzlerine bu işi bulaştırdılar ve Suudi Arabistan'ın kral düzeyinde ve veliaht prens düzeyinde Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğundan sağ salim çıktığı ve daha sonra nereye gittiği bilinmediği noktasında ısrarlı davranmalarına rağmen Türk istihbaratı önlerine Cemal Kaşıkçı'nın içeride Suudilu yetkililer tarafından nasıl boğazlandığının bütün kamera kayıtları dahil, ses kayıtları dahil CIA direktörünün önüne adeta gösterilerek işte yediğiniz halt ve nane buradadır diye açıklanıp Suudilu yetkililer dahil herkesi ikrar etme, cinayeti kabul etme noktasına zorladıysa Bağdadi konusunda da Türk istihbaratı Türkiye'ye yönelik olarak yapılan bu hamlenin önüne geçmiştir ve Türkiye sınırlarına yürüme mesafesinde Bağdadi'ye yönelik olarak yapılacak bir harekatın öncesinde Amerika Birleşik Devletleri ön alarak ya Bağdadi'yi yok etmiştir ya da Bağdadi'nin yok edildiğini bir şekilde ortaya koyarak Bağdadi'yi kendisi için elverişli bir noktaya aktarmıştır diyoruz. Bunları komplo teorisinden aktararak iletmek lazım. Çünkü bizim Bağdadi'nin bu noktada etkisiz hale getirildiğine %100 inanmamız için yeterli doneler ortada yoktur. Öldürülmüş de olabilir, çok önemli değildir. En nihayetinde bir teröristtir. Öldürülmemiş de olabilir. Sadece Türkiye'nin gerçekleştireceği bu hamlenin önüne geçmek amacıyla atılmış bir adım da olabilir. Ama şunu unutmayalım. Bağdadi gider, farklı birileri gelir. Ama Batı'nın terör ile bu coğrafyalarda mekansal düzenleme yapma noktasından asla geri adım atmayacağını, bu bölgede DAEŞ'in, Nijerya'da Boko Haram'ın, Somali'de Eşşebap terör örgütünün, Sri Lanka'da bilmem kimin ipleri takip edildiğinde tamamının istihbarat örgütlerine çıktığını ve bu istihbarat örgütlerinin motive etmiş olduğu terör örgütleri üzerinden de Suriye'de burnumuzun dibinde olduğu gibi Sri Lanka'da da, Somali'de de, Sudan'da da, Mısır'da da, Yemen'de de, Nijerya'da da terör üzerinden mekansal düzenlemeler, yaratıcı kaos kapsamında bir takım çıkarlarını koruma maksadıyla hamleler yapılmaya devam edecektir. Dolayısıyla Bağdadi'nin ölmesi, ölmemesinin hiç kuşkusuz bizim açımızdan analiz anlamında kıymeti vardır. Ama Batı'nın istihbarat teşkilatlarının terörle mücadelesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok bir anlamı kalmadığını ama bu tür hamlelere de devam edeceklerini, asla geri adım atmayacaklarını, Cemal Kaşıkçı ve Bağdadi olayından sonra 3. hamlenin de, 4. hamlenin de, 5. hamlenin de Türkiye'yi zora sokmak maksadıyla gelmeye devam edeceğini bizi dinleyenlerle paylaşabilirim.
DAEŞ neye evrilir size göre bundan sonra?
DAEŞ'in kendi içerisindeki tabanının güç almış olduğu sosyal yapı kurutulmadığı sürece ki bu özellikle Irak'taki Saddam sonrası dönemde Sünnilerin yok edildiği, Sünnilerin yok sayıldığı ve Saddam'ın ordusu içerisindeki askeri yapının bir kenaraya adeta kırıştırılıp atılmış bir peçete misali atıldığı sürece ve Irak'ın içerisinde, Suriye'nin içerisinde, bu coğrafyanın içerisindeki insanların hayata dair pozitif anlamda tutunacak hiçbir dalı olmadığı sürece bugün DAEŞ, yarın farklı isimde bir terör örgütünün ortaya çıkarılması için çok verimli bir ortam var. Dolayısıyla istihbarat örgütleri de zaten bu ortam üzerinden yürüyerek bu örgütleri yaratıyorlar. Şimdi DAEŞ'in elindeki 10 bin militanın tamamının da istihbarat örgütleri tarafından yönetildiğini söylemiyorum. Bunlar o tabanın içerisinden bulunup gerçekten terör eylemi estirme noktasında kendilerini adamış insanların olduğunu düşünüyorum. Ama bu insanların oluşturmuş olduğu güruhun istihbarat örgütleri tarafından da belli noktalara teksif edildiği, yönlendirildiğine inanıyorum. Dolayısıyla DAEŞ'in ben bu noktadan sonra yok olmayacağını, DAEŞ'in gerek Irak coğrafyasında gerek Suriye coğrafyasında terör eylemlerinde bulunmaya, ismi farklı olsa bile ki biz bunu PKK, YPG, PYD, KCK örneklerinden de biliyoruz, ismi farklı olsa bile bu noktada terör eylemlerinin farklı isimlerde de olsa devam edeceğini ve DAEŞ'in kontrol etmiş olduğu alan üzerindeki sosyolojinin ısrarlı bir şekilde pozitif anlamda değişmemesi için bu bölgeye nifak tohumlarının ekilmeye devam edileceğini öngörebiliriz.
Peki, evet, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim
efendim. Programımıza katıldığınız için. Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.